Ayrım 15.
Risk varsa gebelik yüksek riskli gebelik kabul edilip antenatal bakım sırasında perinatal takip programlarına alınmalıdır. Gebeliklerin %10-30 kadarında çeşitli risk faktörlerinin mevcut olabileceği unutulmamalı ve olaya bu açıdan bakılmalıdır. Tablo 2'de görüleceği üzere uteroplasental nedenler ve çevresel faktörler de özürlülüğe neden olabilecek fetal sağlık problemlerini oluşturabilmektedir. 10. Uteroplasental nedenler içinde plasentanın primer yetmezlikleri, genetik veya akkiz ve uterusun yapısıyla ilgili bozukluklar hatırda tutulmalıdır. Uterusun doğuştan anomalileri, miyomlar gibi uterusun şekil ve yapısını etkileyen durumlar erken doğum nedenleri içine girmektedir. 8. Prematürite tedbir alınmaz ise özellikle erken gebelik haftalarında ciddi sorunlar açabilmekte ve özürlülük söz konusu olabilmektedir. Türkiye'de 1996 yılında gerçekleşen 164.534 ölüm olayının %10.5'i 0 yaş grubunda olmuştur. En eşittir 17.292. Bunun da %43.4'ü en eşittir 7.469. Çoğunluğu prematürelik olan perinatal mortalitenin diğer sebepleri başlığı altında toplanmıştır. 3. Aynı istatistiklere göre 0 yaş grubu ölümleri içinde doğuştan gelme anomaliler %7.1 en eşittir 1234 ve doğum travması, güç doğum ve diğer anoksi ve hipoksi halleri %2.5 en eşittir 423 oranında gösterilmektedir. İstatistikler 0 yaş grubunu zaman dilimlerine ayırmadığından detaylı yorum yapmak mümkün değildir. Ancak perinatal kayıpların nedenleri hakkında fikir sahibi olmamıza yetmektedir. Görüleceği üzere erken doğum çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi bir antenatal bakım ve erken doğum riski taşıyanların önceden belirlenmesi çok önemlidir. Erken doğum içeren bu grubun 0 yaş grubu ölümleri içinde %43.4'ü oluşturması ve aynı dönemde doğuştan gelen anomalilere bağlı ölümlerden 6 kat fazla olması durumun önemini ortaya koymaktadır. Doğum travmasına bağlı ölümlerin 0 yaş grubu ölümlerinin %2.5'i oluşturuyor olması da doğumun kendisinden ziyade zamanının daha önemli olduğunu göstermektedir. Gerçi erken doğumlarda doğum travmasının kendisi de önemli bir risk faktörü olmaktadır. Ancak istatistikler bu konuda detay vermemektedir. 3. Aslında doğumların %10 kadarı preterm gerçekleşmektedir. Ancak %50-70 neonatal ölümlerle sonlanmaktadır. 8. Bu noktada erken doğumun tanımı önem kazanmaktadır. 37. gebelik haftasından önce gerçekleşen doğumlar erken doğum kabul edilmektedir. 8. Görüleceği üzere 26 ile 37. gebelik haftaları arası 12 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Ve her gebelik haftasının mortalite ve morbiditesi farklı farklıdır. Erken doğumun nedenleri de çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Erken doğumun nedeni de mortaliteyi ve morbiditeyi fazlasıyla etkilemektedir. Preeklampsi ile birlikte olan erken doğum ile uterusun şekil bozukluğuna bağlı erken doğum farklı kategorilerdedir. Birincisi hipoksik ortam açısından çok dezavantajlıdır. Bu noktada çok kritik bir hususta yüksek riskli gebeliklerde perinatal takip sonucu fetusun durumunun bozulduğunun tespit edilmesi ve anne karnında ölmemesi için erken doğum kararı alınmasıdır. Olayın ardında yatan neden ve olayın gerçekleştiği gebelik haftası kadar hizmetin verildiği ortam da çok önemlidir. Doğumun hastanelerde yapılmasının önemi büyüktür. Erken doğan bebeğin rahim içinde hipoksik ortamda kalıp kalmadığı ve de doğduktan sonra alacağı neonatoloji hizmetinin kalitesi de sonucu etkileyecektir. Geç kalındı ve bebek rahim içinde hipoksik ortamda uzun süre kaldıysa akciğer gibi bazı organlarda kalıcı harabiyetler gelişebileceğinden artık gebelik haftasının bir önemi kalmayacaktır. Erken doğumlarda amaç riski önceden belirleyebilmek, nedeni önlemek veya ortadan kaldırmak, prematür eylem başladıysa fetus hipoksik ortama girmeden ağrıları durdurmaya çalışmaktır. Erken doğumun kendisi risk faktörü olduğu halde bazı durumlarda bebeği hipoksik ortamdan kurtarmak için tedavi biçimi olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle 34-37. Gebelik haftaları arasında iyi bir neonatal bakım ortamında. Burada çelişki bulunmakla beraber olayın özü yatmaktadır. Geç dönem 33-37 gebelik haftaları, preterm eylemi ve doğumlarındaki kayıplar genellikle bebeğin rahim içinde hipoksik ortamda kalmasına bağlı olmaktadır. Fetusun iç içe geçmiş 3 çevresi vardır. Birincisi uterus ve plasenta ile ekleridir. İkincisi annenin bedeni, üçüncüsü de dış ortamdır. Plasenta fetus için iyi bir kalkandır. Annenin kullandığı ilaçlar, kötü maddeler, sigara, alkol, kokain ve benzeri ve annenin maruz kaldığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik, virüsler, bakteriler ve benzeri faktörler fetus için risk oluşturmaktadır. annenin beslenmesinde çok önemlidir. Annenin aldığı besinler de çocuk için çevresel faktörler arasındadır. Gebenin beslenmesi, aşı programlarından geçmiş olması ve teratojenik etkenler açısından eğitilmesi önemlidir. Çevre düzenlemelerinin önemi apaçıktır. 13-14. A. Yüksek riskli gebelikler. Bütün gebelikler belli oranda risk taşırlar. Bu risk, gebe olmayan bir kadına göre gebe kadının karşılaşabileceği patolojik durumlar ve komplikasyonları içerir. Ancak bu risk çok yüksek bir oran oluşturmaz. Yüksek riskli gebelik ise gerek anne ve gerekse fetusun morbidite ve mortalitesini artıran durumlarla ilgili bir tanımlamadır. Bu tanımlamadan da anlaşılabileceği gibi yüksek riskli gebelikler iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan birincisi anneye ait nedenler ve ikincisi ise fetüse ait nedenlerdir. Bu problemler genellikle sadece gebeliğe özgü durumlar nedeniyle oluşabileceği gibi gebelik öncesi annenin çeşitli hastalıkları ve genel durumunun etkilediği olaylar sonucunda da görülebilir. Ayrıca bu problemler gebelikten sonra da bazı durumlarda annede veya yeni doğanda kalıcı sekerlere ve yaşam kalitesini bozan problemlere de yol açabilir. Anneye ait nedenlerden kısaca bahsetmek gerekirse, anne yaşı, daha önceki gebeliklerin durumu, anneye ait genetik hastalıklar, gebelik sırasında geçirilen infeksiyöz hastalıklar, metabolik dengeyi bozan çeşitli hormonal, metabolik ve sistemik hastalıklar, gebeliğe bağlı olarak gelişen hipertansiyon veya gebelikten önce bulunan hipertansiyon ve dolaşım sistemine ait problemler sayılabilir. Bunların içerisinde en sık olarak rastlanan ve özellikle ilk gebeliklerde %15-20 oranında görülen ve gebeliğin 24. haftasından sonra ortaya çıkan gebeliğe bağlı hipertansiyon ve bunun yarattığı sorunlardır. Bu patoloji anne açısından olduğu kadar fetüs ve yeni doğan açısından da çok ciddi riskler taşımaktadır. Bu tür vakalarda daha intrauterin dönemde fetal kayıp oranlarının çok yüksek olması yanı sıra doğum ve yeni doğan döneminde de ağır komplikasyonlar görülebilir. Beyinsel özürlü çocuklarda temel etken sıklıkla bu problemdir. Beyinsel özürlü çocuklarda problemin sadece doğum anı ile ilişkili olmadığı ve bu komplikasyonun daha intrauterin dönemde başladığı ve eğer bu tür çocukların olması istenmiyorsa çok yakın antenatal takip ile yüksek riskli gebelerin iyi bir şekilde belirlenmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Annede oluşan hipertansiyon gerek materno-plasental dolaşımda ve gerekse fetoplasenter dolaşımda kısaca anneden çocuğa ve çocuktan anneye olan dolaşımı bozarak fetal durumun kötüleşmesine yol açar. Bu durumda fetüs yeterince beslenemediği gibi beyin oksijenlenmesi de yeterince olamaz. Bu durumu kompanse etmek için vücudun çeşitli savunma mekanizmaları devreye girer. Ancak bu mekanizmalar belli bir süre fetüsü koruyabilir. Patoloji devam ederse durum giderek ağırlaşır ve fetüs intrauterin olarak ölebilir. Öte yandan bazı durumlarda ölüm olmaz fakat doğum sonrası kalıcı sistemik ve beyinsel özürler ortaya çıkabilir. Yüksek risk grubuna giren ve sıklıkla rastlanan diğer bir durum gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı yani gestasyonel diyabetes mellitus'tur. Gebelik hormonlarının etkisiyle gebe kadında diyabete benzer bir fizyolojik değişiklik ortaya çıkması normal bir olaydır. Bu etki sayesinde fetusa daha fazla besin taşınmakta ve bu da fetal gelişimin iyi olmasını sağlamaktadır. Ancak bazı gebe kadınlarda ve özellikle ileriki yaşlarında tip 2 diyabet gelişecek olan kadınlarda gebelik esnasında istenilenden daha fazla diyabete benzer durumla karşılaşabilir. Bu durum fetusun aşırı beslenmesinde ve aşırı kilo almasına neden olacak bir durumdur. Böyle fetuslarda da intrauterin kayıplar çok sıktır. Öte yandan doğum sonrası erken dönemlerde bu tür yeni doğanlarda kan şekerinin çok hızlı düşmesi nedeniyle beyinde kalıcı özürler görülebilir. Dolayısıyla bu tip vakalarında gebelik esnasında yapılacak çeşitli testlerle belirlenmesi ve buna yönelik tedavi ve veya önlemlerin alınması perinatal morbidite ve mortaliteyi belirgin oranda azaltacaktır. Toplumlara göre de farklılıklar gösteren çeşitli risk gruplarında bir de akraba evlilikleri söz konusudur. Ülkemizde sık tekrarlanan bu tür evlilikler resesif geçiş gösteren genetik hastalıkların insidansında artışa neden olmaktadır. Bu açıdan gebelerin olduğu kadar toplum bilincinin de bu konuda artırılması önemli oranda fetal kayıpların ve özürlü çocuk doğumlarının azalmasına yol açacaktır. Bu tür hastalıkların tedavisi hemen hemen olanaksız olup gebelik sırasında önceden tanısı konabilen hastalıklar da sınırlıdır. Yine ileri anne yaşına bağlı sıklıkla karşılaşılan Down sendromu ve diğer trozomiler yani kromozomal hastalıklarda antenatal tanının önemi büyüktür. Bu amaçla toplumsal tarama testlerinin ülke bazında yaygınlaştırılması ve antenel tanı hizmetlerinin belli bölgelerde ve merkezlerde yapılabilir hale getirilmesi amaca yönelik bir davranış olacaktır. Kan uyuşmazlığına bağlı fetal kayıplar ve özürlü çocukların doğumu çok bilinen bir konudur. Tüm gebelerde ve eşlerimde kan gruplarının tayiniyle bu problem yok denecek kadar azaltılabilecekken, bu basit tetkikin yapılmaması sonucunda ağır engelleri olan çocuklar doğmaktadırlar. Aslında böyle problemler daha intrauterin dönemde daha büyük oranda tedavi edilebilecek komplikasyonlardır. Ancak tanıdaki gecikmeler veya bu tür girişimleri yapan merkezlerin belli alanlarda toplanmış olması, belki de henüz ülkemizde yeterince yaygın uygulanmaması nedenleriyle hala karşılaşılan bir problem olarak kalmıştır. Fetusa ait nedenlerin başındaysa erken doğum ve bunun getirdiği komplikasyonlar gelmektedir. Aslında Ankara Üniversitesi'nde yapılan perinatal mortalite çalışmasında prematürenin temel sorun olmadığı gösterilmiştir. Ülkemizde perinatal mortalitenin en fazla yer işgal eden nedeni mastere ölü doğumlar olup bu da yeterli antenatal bakım hizmetlerinin verilemediğini göstermektedir. Ancak fetal kaynaklı yüksek risklerde erken doğum önemli bir yer tutmaktadır. Yine fetal anomaliler, fetal infeksiyonlar, çoğul gebelikler ve hatta fetus ve plasentayı ilgilendiren yerleşim problemleri de fetal kaynaklı yüksek riskli gebelikleri oluşturmaktadır. Kısaca, yüksek riskli gebelikler çok çeşitli nedenlerle karşılaşılan durumlardır. Bu tüm dünya ülkelerinde de sorun oluşturan bir konudur. Ancak ülkelerin kalkınmışlık düzeylerine göre farklı sorunlar ön plana çıkmaktadır. Sonuçta yüksek risk grubunu oluşturan gebelerde iyi antenatal takip, yeterli ve bilinçli tedavi protokollerinin uygulanmasıyla gerek anne gerekse fetusun morbidite ve mortalitesini mümkün olduğu kadar azaltmak amaç olmalıdır. B. Prematüre yeni doğan ve morbidite. Ülkemizde her yıl doğan 1 milyon 350 bin bebeğin %10'u kadarı düşük doğum ağırlıklı, doğum ağırlığı 2500 gram, %2-2,5 kadarı da çok düşük doğum ağırlığı, doğum ağırlığı 1500 gram olarak doğmaktadır. 1990'ların başında neonatolojinin pediatri içinde bir yan dal olarak kabul edilmesini izleyerek yeni doğan bakımı da oldukça hızlı teknolojik, bilgi ve beceri edinilmesiyle ilgili gelişmeler kaydedilmiş ve bu bebeklerin yeni doğan döneminde kaybedilme oranları azalmaya başlamıştır. Bu konuda ülke çapında verilerden yoksun olmamıza karşın bazı üniversite merkezlerinde çok düşük doğum ağırlıklı preterm'lerde mortalite hızı, doğum ağırlığı 1000-1500 gram olanlarda 1996'da %28 iken 1996'da %2,7'ye, doğum ağırlığı 1000 gramın altında olanlarda 1996'da %40 iken 1999'da da %33'e inmiştir. Bu mortalite hızları çok düşük doğum ağırlıklı preterm'lerde %67-97 arasında değişen yaşam beklentisini doğurmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi verileri. Prematüre yeni doğanlar için bu oldukça yüksek yaşam olayları gelişimsel olarak özürlü olma potansiyeli taşıyan bu grubun izlen ve desteği konusunda kaygıları da birlikte getirmektedir. Henüz birçok merkez bu bebeklerin multidisipliner olarak izlenebildiği izlen polikliniklerinden yoksundur. Bazı merkezlerde bu bebekler izlenmekte, özürleri tanınmakta ve merkezlerin olanaklarıyla rehabilitasyon olanakları aranmaktadır. Prematüre bebeklerin potansiyel özürleri şu sırada sıralanabilir. Majör nörolojik duygusal özürler, serebral palsi, mental retardasyon, sağırlık, retinopati sekeli görme bozuklukları, progresif hidrosefali. 2. Minör özürler. Algı işlevlerinde gelişimsel bozukluklar, konuşma bozuklukları, motor gerilik, davranış bozuklukları, okul başarısızlığı. Bu sayıları özürler içinde sağırlık, görme bozuklukları ve hidrosefali gibi organik zemini giderilebilen kulak, burun, boğaz, göz ve beyin cerrahisi birimlerinin desteğiyle çözülmeye çalışılırken, diğerlerinin rehabilitasyon ve desteği için herhangi bir kurum veya birim pek çok merkezde ya henüz bulunmamakta, bulunan merkezlerde de koordinasyon güçlükleri nedeniyle işbirliği yoluna gidilememektedir. Tüm bunların sonucunda prematüre doğmuş ve yaşayabilmiş bir bebeği olan çoğu aile, çocuklarındaki sayılan özürler nedeniyle sosyal bir dışlanmış nitelenerek şiddetli ruhsal çöküntüler yaşamaktadırlar. 3. Doğum. Doğumun biçimi, yeri ve zamanı yeni doğan sağlığı açısından çok önemlidir. Doğum, fizyolojik bir olay olmakla beraber tedbir alınmadığı takdirde çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir. İstatistiklere göre Türkiye'de doğumların %80,6'sı sağlık personeli tarafından yaptırılmaktadır. %67,5'i doğum öncesi antenatal bakım alan gebelerin %72,5'i sağlık kurumlarında doğum yapmaktadırlar. Hizmetin yaygınlaştırılması, teknolojinin daha fazla kullanılması ve kalitenin artırılması esastır. İlginç bir husus da son yıllarda sezaryen doğumların artmış olmasıdır. 1976'larda %6-7 civarında olan sezaryen hızı 1986'larda %16'lar civarında ve 1996'larda ise %40'lara ulaşmış bulunmaktadır. Metropoller ve şehirlerde durum böyleyken kırsal alanda tezatlar yaşanmaktadır. Riskli hastaların belirlenmesi ve iyi bir antenatal bakım politikası birçok açıdan çözümdür. A. Zor doğum. Literatürde zor doğum olarak nitelenen durum, doğumun anormal derecede yavaş ilerlemesidir. 22-23. Distosi, meteral, fetal ve doğumu yapan kuvvet ile ilgili olarak ortaya çıkan problemlerden kaynaklanabilir. Bu üç faktörün değişik derecelerde kombinasyonu, disfonksiyonel doğum eğilimini meydana getirir. Doğum eğilimi anomalileri seyrine göre ikiye ayrılır. Eğilimin yavaş ilerlemesi ve eğilimin durması. Bu iki distosinin nullipar ve multiparlardaki tanı kriterleri şu şekilde belirlenmiştir. Nulliparlarda saatte 1.2 cm'den az dilatasyon veya saatte 1 cm'den az iniş ile multiparlarda saatte 1.5 cm'den az dilatasyon ve 2 cm'den az iniş eğilimin yavaş ilerlemesi, her iki grupta da dilatasyonun 2 saatte, inişin ise 1 saatte herhangi bir değişiklik göstermemesi eğilimin durması olarak değerlendirilir. Ajogo göre doğumun birinci evresinde durma demek için latent faz tamamlanmış, servikal açıklık 4 cm veya üzerinde dilate olmuş, uterin kontraksiyonların ise 10 dakika veya daha uzun periyotta 200 Montevideo ünitesi veya daha fazlası olması gerekir. Doğumu yapan kuvvet anomalilerinden sonra zor doğum nedenleri arasında ikinci sırayı fetüse ait nedenler oluşturmaktadır. Bu grup içinde pozisyon, prezentasyon, anomalileriyle fetal anomaliler yer almaktadır. Makat prezentasyonu term gebeliklerin %2-42'sini oluşturur. Prematürite, placenta previa, polihidramnios, çoğul gebelikler, oligohidramnios, fetal anomaliler, uterin anomaliler ve daha önceki gebelikte makat prezentasyonu öyküsü risk faktörleridir. Vajinal doğum hem anne hem de bebek için riskler taşır. Birçok klinikte fetal anomali ve previabilite haricinde seçdio tercih edilmektedir. Vajinal doğumda fetal hipoksi ve asidoz, travmatik doğum, baş takılması, kordon sarkması ve kompresyonu, düşük Apgar skoru gibi problemlerle karşılaşmak mümkündür. Yüz gelişi olguları %0.17 sıklıkla görülür. Çenenin posteriorda olduğu durumlarda vajinal doğum imkansızdır. Alın gelişleri de başın en geniş çap ve çevreyle doğum yoluna girdiği bir prezentasyon bozukluğu olup, persistite olgularda vajinal doğum mümkün değildir. Transvers duruş insidansı %0.3'tür. Bu prezentasyon anomalisinde de vajinal doğum mümkün değildir. Eskiden uygulanan eksternal veya internal versiyonun fetal ve maternal travmalara sebep olması nedeniyle bugünkü modern obstetrikte yeri yoktur. Bunun istisnasını ikiz eşi oluşturmaktadır. Persiste oksiput posterior gelişlerde de doğum yavaş seyreder ve müdahaleli doğum insidansı artıştır. Baş çıktıktan sonra omuzun takılması, omuz distotisisi olarak adlandırılır ve insidansı doğumların %0.9'u kadardır. Omuz kurtarmak için ilave manevraların yapılma sıklığı ise sadece bu olguların %2'sini oluşturmaktadır. Problemler artan fetal ağırlıkla paralellik gösterir. Postpartum atoni, genital traktüs yırtıklarıyla fetüste brachial plexus yaralanmaları, klavikula fraktürü ve humerus kırıkları görülebilir. Fetal anomalilerden hidrosefali, 2000 fetüste bir görülür de, artmış kafa çapı gerek vajinal, gerekse SGDO ile doğumda problem oluşturacak düzeyde olabilir. Geniş fetal abdomen, fetal asit ve intraabdominal tümörler ve sakral teratomlar nedeniyle karşımıza çıkabilir ve zor doğuma neden olabilir. Zor doğumun üçüncü nedeni pelvik kontraktürlerdir. Bu olgularda prezentasyon anomalileri 3 kat, kordon prolapsusu 4-6 kat daha fazladır. Zor doğumda tanı için ajok kriterlerinin göz önünde bulundurulması, uterin kontraksiyonların sıklık, süre ve şiddetin değerlendirilmeleri, vajinal muayene ile servikal değişikliklerin değerlendirilmesi, vajinal ve abdominal muayene ile malprezentasyon durumlarının belirlenmesi, fetüs başının ve pelvik kapasitesinin değerlendirilmesi sonucu elde edilecek verilerle doğum seyri ve şekli hakkında karar verilmelidir. Yaklaşım. Eğer doğumu sağlayan kuvvet yetersizse eylem oksitosin ile indüklenebilir. Birçok klinikte servikal açıklık 3-4 cm ve üzerinde ve de eşlik eden uterin kontraksiyonlar veya rüptüre membranlar varlığında aktif eylemde kabul edilirler. Eğer servikste 2 saat içerisinde değişiklik olmamışsa hastaya amniyotomi yapılır ve bunu takiben hasta 2 saat süreyle takip edilir. Yine ilerleme olmamışsa uterin kontraksiyonları değerlendirmek için intrauterin basınç transduseri yerleştirilir. Bunu takiben serviks dilatasyonu ve de silinmesinde değişiklik yok veya hipotonik kontraksiyonlar varlığında yüksek doz oksitosinle indikasyona geçilir. Distozit tanısı konmadan önce en az 2-4 saat süreyle uterin aktivitenin 200-250 montevideo ünitesi şeklinde devam etmesi gereklidir. Saatte 1-2 cm'lik servikal dilatasyon hızının varlığında indiksiyon tatminkar kabul edilir. Ancak oksitosin stimülasyonuna gitmeden önce şu şartlar sağlanmalıdır. Diagonal, konjugat normal, pelvik yan duvarlar paralel, spinler doğal, sakrum konkav, subpubik açı geniş, fetal baş angaje ve inmekte olmalıdır. Oksitosin infüzyonuna paralel olarak amniotomi yapılır. Ancak amniotomi, sırasında oturmayan fetal başın kontrolü ve işlem sırasında fetal kardiyak aktivite yakından takip edilmelidir. Erken amniotomi eylem süresini 4 saat kadar kısaltır. Bununla birlikte koryoamniyonit riskini %23 ve kordon kompresyonu riskini %12 artırır. Stripping prostaglandin E2, laminaria özellikle bir SOP skoru 4'ün altındaki hastalarda tedavi alternatifleridir. B. Doğum travmasına bağlı yeni doğanın problemleri. Doğum eğilimi sırasında bebekte görülen fiziksel yaralanmalar doğum travması başlığı altında incelenmektedir. 1980'lerin başında doğum travmaları her 100 bin canlı doğumun 23.8'inin ölümle sonuçlanmasına neden olurken, tıp alanındaki gelişmeler sonunda 1990'lı yıllarda bu rakam 100 binde 4'ün altına inmiştir. Doğum travması ve perinatal asfiksi arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Yüksek riskli gebelerin yakından izlemi ve fetis postürünün annenin pelvik ölçümlerinin önceden saptanması, fetal monitorizasyon uygulaması gibi faktörler perinatal asfiksi ve doğum travması insidansının azalmasına neden olmuştur. Ülkemizde doğum travmaları ve perinatal asfiksinin görülme oranları hakkında sağlıklı veriler yoktur. Ancak bebek ölümünün %0.38'ler gibi henüz yüksek rakamlarda olduğu ülkemizde bu ölümlerin yaklaşık yarısının ilk ay içinde, dörtte birinin ise hayatın ilk gününde olduğu göz önüne alınırsa perinatal komplikasyonların gerek mortalite gerekse morbiditedeki önemini kolayca anlayabiliriz. Doğum travmaları, lokalizasyonlarına göre tanımlanabileceği gibi, mekanik travmalar ve ciddi bir moralite ve morbidite nedeni olarak hipoksik travmalar diye iki ana başlık altında da toplanabilir. Mekanik travmaları 5 ana başlık halinde toplayabiliriz. Kafa travmaları, yumuşak doku travmaları, periferik sinir sistemi ve spinal kord travmaları, kemik travmaları, intraabdominal travmalar. Bunlardan prematür bebeklerde daha sık olmak üzere intrakranial kanamaya yol açan kafa travmaları ve özellikle makadi doğumlarda daha sık görülen spinal kord zedelenmeleri nörolojik sekel bırakma açısından önemli doğum travmalarıdır. Özellikle orta ve ağır kafa için kanamalarında bebeklerin %50-80'inde majör nörolojik sekel kalmakta ve yine %50'sinde özel eğitim gerekmektedir. Ayrıca yine zor doğumlarda karşılaştığımız brakiyal plexus felci ve uzun kemik kırıkları da uygun tedavi edilmediği takdirde ileri dönemde kalıcı paralizi, deformite ve fonksiyon kaybına neden olabilir. Travmatik doğumlarda doğumdan kısa süre önce ya da doğum anında bebeğin oksijen gereksiniminin yerine getirilememesi perinatal asfiksiyle sonuçlanabilir. Asfiksi zamanında doğum bebeklerde binde 2-4, prematürellerde ise %60'lara varan oranlarda görülür. Asfiktik doğan bebeklerde serebral palsi, mental gerilik, epilepsi, görme ve işitme kaybı gibi görolojik sekel insidansı %20-45'leri bulabilmektedir. Serebral palsi gene popülasyonda binde 2 civarında görülürken, asfiktik bebeklerin %5-10'unda görülmektedir.